Ayrım 36.
Ve hayallerimi içinde yaşantı haline getirmeden, söz ifade etmeden uyuşturduğum derinliklerime attığım ve ortaya çıkmalarından korktuğum bu sakat duyguları oldukları gibi bırakalım. Canım Günsel'i, uyandırmayalım onları. Ah, neden başka türlü olmadı diye çaresizlik içinde beni kıvrandırmış olan akılsız yaşantı kırıntılarımı unutalım. Sözünü keserdim, hepsini istiyorum diye direnirdim. Hayır olmaz Günsel'i, bütün bu artıkları orada burada bıraktım yıllarca. Önce bıraktığım, terk ettiğim, evlerin dolaplarında unuttum bu kadar yıldır gidip almadın diye ev sahipleri atmışlardır. Artık onları oralarda unuttuğumu dahi fark etmemişlerdir. Onlar gülüp söyleşirken benim akıllarının köşesinden bile geçmeyen ızdıraplarla kıvrandığımı sezmemişlerdir. Ben hepsini yapacağım Selim. Bana izin ver. Beni içeri bırak. Hayır, ben mutlu olmayacağım ve senin de yaşantını karartacağım. Neyse, geçelim, bırakalım. Bir kitapta okuduğum gibi dünyada bu kadar parlak psikolojik durumlar varken ve insanlar da en güç anlarında bu parlak psikolojik bunaltılar içindeyken bizim sözümüz mü olur? Hangi kitaba sığar bu aşağılık durum? Neyse, geçelim efendim, geçelim. Ben buna göre hareket edememişsem, elimi kolumu nereye koyacağımı bilememişsem, bunun bile bir yolu yordamı varsa bunu da bilememişsem, ucuz psikolojinin, kötü psikolojinin içine bile girememişsem, bırak efendim. İnsan böyle eksik bunalımlarla para yapamaz burada. Bir yere gidilmez. Evet, sonunda maskemi aşağı indiriyorum. Kendimi açığa çıkarıyorum. İtiraf ediyorum. Ben başka türlü olmak istiyordum. Size çok ilginç geldiğim bu durumumu değiştirmek, bambaşka insan olmak istiyordum. Fakat kendimi başka türlü yapmak elimden gelmedi. Beceremedim. Anlıyor musun? Sizler gibi olmak istiyordum. En aşağılık, en bayağı görüneniniz kadar olmak istiyordum. Onu bile beceremedim. Bu bakımdan bana vız gelir kitapları almanız, beni boynuma bir etiket yapıştırmanız. Sizden kaçmak istiyorum. Kitaplarda, tartışmalarda yaşarken hor gördüğünüz incelikleri, hele ruhsal incelikleri anlamadığı için hor gördüğünüz çocuklara, büyüklere kötü örnek olarak gösterdiğiniz kahramanlarınızın parlaklığı daha iyi belli olsun diye, cılızlıkları, miskinlikleri, kötü ruhlulukları, bayağılıklıkları, açgözlülükleriyle arka planları karartan zavallı benim işte. İtiraf ediyorum. Kendimi savunmuyorum. Bütün bu beğenmediğiniz insanları yakın buldum kendime. Hayır, bulmadım. Onlar bir bakıma kendi içlerinde tutarlıydılar. Fakat artık sizlere anlatabilmeliyim ki son fırsatı kaçırıyorum. Senden sonra tufan gelecek Günsel'i ve beni artık kimse kurtaramayacak. Bir yandan da yine sanıyorum ki, daha doğrusu kendimi aldattığımı bile bile sanıyorum ki, sanki beni hiçbir yere götürmeyen bu anlamsız inadımda, bu yersiz öfkemde ısrar edersem değerim artacak. Hiçbir şey söylemeden susarsam sanki neyi anlatamadığım anlaşılacak. Beni de cumhurbaşkanı yapacaklar, buyur diyecekler. Herkes anlattı, anlatamayan bir tek sen varsın. Meğer bütün iş anlatamamaktaymış, başımıza sen geç diyecekler. Senin gibi kimse kalmadı zaten, nutuklarım, konuşmalarım filan hepsi hazır. İnsanlar diyeceğim, ey insanlar, benim hepinizden farklı olduğumu nasıl anladınız? Demek ben bu kadar ilerledi, başka adam kalmadığı için ben her şey olacağım. Cumhurbaşkanı ben, başbakan ben, kendime bütün bakanlar yapacağım, her tarafa yetişeceğim. Herkesin elini tutup doğru çizgiler çizdireceğim, bütün kurumları düzelteceğim, tabii kimse itiraz etmeyecek. İtiraz dünyadan kaldırılacak. Bugüne kadar bütün insanlığı geri bırakan itiraza yer verilmeyecek. Gülersin elbette. Ben senden daha çok gülüyorum. Bütün hayatımca güldüm. Bana gülünürken ve başkalarına gülünürken ben de güldüm. Fakat bütün bunları söylemeyince olmuyor. O zaman bilmiyorlar. Oysa bilmemeleri gerekir. Bütün mesele onların bilmemesinde. İşin içinden çıkamıyorum zaten. Söyleyince de hak veremiyorlar. Herkes buna benzer hayaller kurmuştur diyorlar. Hayır, böyle düşünüyorsanız anlatmayacağım. Bir kelime daha alamazsınız benden. Demek sizin için insanın bu saçma hayaller uğruna ömrünü tüketmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Nasıl etsin? Her gün milyonlarca insanın başına olmadık işler geliyor. Ölümler, kazalar, genç yaşta başa gelen amansız hastalıklar. Hangi birini üzülelim? Duymaya yetişilmiyor. Değil, değil anlatmak. İstediğim bu değil. Susuyorum. Artık konuşmayacağım. Zaten kelime haline, cümle haline getirince olmuyor. Oysa bir bilseniz, ben düşüncemde dünyayı nasıl idare ediyorum? Aslında sizin dünyanız da fakir geliyor bana. Ancak bugünkü düzende bir takım imtiyazlar sağlayabilirsiniz bana. Ya geçmiş yüzyıllar, onları nasıl yaşayacağım? Hayır, bütün istediklerimi yaşamaya hayatım ve sizin imkanlarınız yetmez. Oysa ne kadar iyi olacaktı. Tabii, siz anlamadıktan sonra değeri yok. Benim gibi olmalı herkes. O zaman da bana haklı muamele edilmez. Elbette çok şey beklediğimi biliyorum. Her zamanda bekledim. Her yeni tanıştığım insandan tanışır tanışmaz neler bekledim. O daha adımı öğrenmeden ben onunla ilgili hayaller kurdum, ümit etmeye başladım. Hemen ve o insan yanımdan bir dakika bile ayrılınca ben öyle yerlere varmıştım ki hayalimde bu ayrılmayı bir ihanet saydım, gücendim. Hayır, benimle başa çıkılmaz. Beni bırak Günsel'i. Herkes için öyle hayaller kurdum ki senin için de bir kurmaya başlarsam, bak Günsel'i, düşün. Beni tanıdığın kadarıyla seviyorsun. Bir bilsen bilmediklerinin yanında bildiklerin ne kadar az yer tutuyor. Belki ben öyle esaslı bir adamım ki her şeyimi bilsen aşkın da korkunç olacak. Ben dayanamayacağım sonra. Birden suratına sardı. Bunların doğru olmadığını, içimde bir yer biliyorum. Belki tanıdıkça benden uzaklaşacaksın. Belki ben tanıdığın kadar bir şeyim, geride bir şey yoktur. Ben de kurcalamak istemiyorum. Altından bir yokluk, bir hiçlik çıkarsa sen belki dayanırsın buna. Fakat ben dayanamam, yaşayamam. Müsaade edin bana. Hayattan ayrılıyorum. Kendi isteğimle ayrılıyorum. Bu sözlerin gerçek ilişkisini bilemedim. Turgut kendini almak istemiyordu söylediklerini. Sanki istediği gibi konuşma fırsatını ilk defa bulduğu için konuşuyordu. Sanki ilk hataya düştüğümüz gün ayrılmalıyız hayattan diyordu. Artık çok geç kaldık. İlk uyuşmazlığa düştükleri zaman birbirlerinden ayrılmalı insanlar. Sonra bir çıkmaza giriliyor. Kendimi hoş gördüğüm her an başka aptallıklar için fırsat yaratıyor. Başından kesmeli, ilk yanılmada, ilk hayal kırıklığında son vermeli bu işe. Sonra başarısızlık bir alışkanlık oluyor. Sıkılganlık bir huy oluyor. Burnunu çekmek gibi bir huy. İlk yalanı söyledikten sonra bir daha konuşmamalı. İnsan ümit ediyor. İsa günahları affediyor. Her iş yolunda fakat İsa günah işlemedi. Bunun ağırlığını bilemez. Yaptığı bir hataya kitaplarda rastlayamadım. Başkasında günahları affetmek kolay. İlk anda ne kadar acı gelirse gelsin, başkalarının yaşattığı ızdırapları unutuyoruz. Sadece merakımızdan yaşamaya insanlarla ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Sonunda bakalım ne olacak. Bir gün daha birlikte olsaydım ne olurdu? Belki bütün anlaşmazlıklar düzelirdi. Bugün aklıma gelen sözü ona dün söyleseydim mesele kalmazdı. O halde yarın yeniden denemeliyim. Oysa aynı hatalar, aynı aptallıklar tekrar ediliyor. Neden gazetecinin kızını ilk gördüğüm gün ondan hoşlandığımı söyleyemediğim halde, onun da bana pek aldırmadığını gördüğüm halde, ondan sonra kadınlardan uzak durmasını bilemedim. Neden aklımı ve ruhumu ve vücudumu kirlettim? Neden mutlak bir yola girmek için gerekli temizlikleri yapamadım? İçimde ve Tanrı ya da tabiat mutlak yola girmesini istediği 100 kişi için 100 bin kişi yarattı diye 99.900 kişiden biri olarak yaşamak neden gerekli soruyorum. Herhalde tutunamayanların bir kısmına bu acı gerçeğin farkına varma ve hayattan istifa hakkı verilmiştir. İtiraz ediyorum Sayın Başkan. Bu hayattan istifa ederek başka bir hayatı başka türlü yaşamak istiyorum. Sayın Başkan, usul hakkında konuşmak istiyorum. Ayağa kalkardı. Hiçbir işe yaramıyorum. Hiç olmazsa seni güldürmeliyim. Hiç olmazsa biletin yanmasın. Kötü de olsa bir oyun seyretmelisin. Güldürürken gülmesini de bildiğimi sana göstermeliyim. Doğru dürüst yaşatmıyorum seni. Hiç olmazsa benden arta kalanlar da seni sevindirmeliyim. Senin beğenmen için benden geriye kalmış en küçük bir kırıntıyı bile sevmeliyim. Hiç olmazsa elim var, ayağım var, beni seven Günsel'i var. Az deyip geçmeyin. Büyük fedakarlıklarla kumpanyamıza seyirci olarak getirtmiş bulunduğumuz Günsel'i biz oynarken seyredecektir. Evet Günsel'i, madem ki geldin bu dünyaya alışmalısın her rüyaya. Beni de oynat diye düşündü Turgut. Peki siz de buyurunuz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İçeriye girerken neden ayaklarınızı silmediniz? Hoş bulduk Selim, hoş bulduk. Tiyatro sahnesini biraz boş bulduk da ondandır. Cesaretimiz atılmaya sahneye, sen de bu kadarını çek sineye. Monologdan bıkmışsınızdır. Bütün hayatınızda birlikte oynayalım. Mematınızda Günsel'i de sahneye buyursun. İsterse konuşmadan bir kenarda dursun. İlhamıyla bizleri hande eylesin. Aşıkı biçareyi bende eylesin. Madem ki yaşayamadık ağız tadıyla, görülecek hesabımız var. Kör kadıyla kör talih bizi oyun oynadı. Şimdi oyun oynama sırası bizde. Sigara içenler varsa içinizde lütfen söndürsün. Fuayemizde eskiden sigara içmek memnuydu, şimdi yasaktır. Yalnız nasıl dolmuş da şoförler müşterilerine sigaralarınızı atın beyler dedikleri halde kendileri fosur fosur içiyorlar. Bizler de birer tane tüttürelim, dumandan tuhaf suretler gösterelim. Bakmayın zahirdeki vakaya, insan çok kere şakaya getirip neler söyler neler. Selim soldan içeri girer, Turgut birer birer Selim'in düşmanları rolüne girer. Selim bağırarak, tanıdım seni, sen Selim Işık. Uzun giriş konuşmasını yaparken sayın dinleyiciler, sizlere salonu ve oyuncuları biraz anlatmaya çalışacağım. Bu akşam salon müstesna günlerinden birini yaşıyor. Her taraf tıklım tıklım dolu. Hatta geçit yerlerine bile sandalyeler konulmuş. Geçecek yer kalmamış. Şimdi Sayın Başbakan ve beraberindekiler de salona girerek yerlerini aldılar. Alkışlardan kendilerine yapılan tezahüratı duyuyorsunuz. Salon bazılarınız belki bilmiyordur diye anlatıyorum. 124 metreye 18 yarda ebadında 5 köşeli 6 kenarlı ve 2 tavanlı olup sahnenin tam karşısına gelen yerde biraz önce başbakan ve beraberindekilerin yerleştiği kırmızı kadife perdeli şeref locası bulunuyor. Başbakan bu gece yeşil bir smoking giymiş. Belinde hürriyetin ilanı sırasında kendisine hediye edilmiş olan kırmızı kuşak var. Salonun tepesinde şu anda yavaş yavaş sönmekte olan ve Finlandiya elçisinin hediyesi maun ağacından muazzam bir avize bulunuyor. Demek Finlandiya'da ağaç bol olduğu için avizeleri tahtadan yapıyorlar. Sahnedekilere gelince Selim Işık koyu mavi yazlık bir kumaştan döpiyes bir robe de chambre giymiş. Belinde sarı taşlarla süslü bir kılıç var. İşte gene konuşuyor ve Turgut'a topu geçirdi. Kendisi sağ deplase oldu. Koşuyor, alkışlıyorlar ve orkestra üyeleri yerlerini alıyorlar. Biraz sonra kısa bir inkıta geçiren maç başlayacak. Bu arada sizlere bu konser için Turgut Özben'in hazırladığı konuşmayı sunuyoruz. Spikeriniz Özdinç Erkaplan, bugünkü konserde dinleyeceğiniz piyesin yazarı Selim Işık, 1936'da N kasabasında dünyaya geldi. Ve şimdi sıkıştırıyorlar. Topu uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Deniz tarafındaki kaleye soldan akıyorlar. Taç babası mal müdürü Numan Bey, onun küçük yaşta meydana çıkan kabiliyetlerini, soldan bir orta ve gol, evet sayın seyirciler, gol, gol, gol, bütün orkestra üyeleri ayakta alkışlıyorlar. İtiraz ediliyor. Hayır, hakemin kararı kesin gol. Radyosunu yeni açmış olanlar için tekrar ediyorum. Başbakan salona biraz önce girdi ve erken keşfettiği için oğlu Selim'e bir piyano, bir futbol topu, bir daktilo makinesi ve Selim oynasın diye bir perdelik bir piyesi almıştı. Oyun durdu. Herkes hakeme doğru bakıyor. Ne karar verecek diye bütün gözler ona çevrilmiş. Başbakan da bu sevgi gösterisine sağ eliyle mukabele ediyor. Mukabil hücuma geçtik. Şimdi bastırıyoruz. Tribünler heyecandan ayağa kalkıyor. Orkestra üyeleri oturdu. Başlamak için şefe bakıyorlar. Şef de soliste bakıyor. Solist beyaz bir tuvalet giymiş ve saçlarını arkaya toplamış topla oynuyor. Necdet bırak. Necdet çalımı Hasan'a ver. Ah! Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Evet, şimdi mikrofonlarımız Ahmet Paşa Tiyatrosu'nda okuma yazma öğrenmeden ilk piyesini yazdığı rivayet ediliyorsa da elimize geçen ilk eserde Mendelssohn'un Fingal Mağarası üvertürünü çalacaklar. Kalp ağrınıza karşı kalpazan diş kremlerini tercih ediniz. Selim yükleniyor Turgut'a. Sen değil miydin beni tahtaya kaldırıp tarihten dört veren? Nasıl unuturum seni? Üstelik hizmetçinizi dövdünüz diye mahkemeye verildiğiniz halde babam hakim arkadaşına rica ederek sizi hapisten kurtarmıştı. Bu olayın verdiği eziklikle bana eziyet ettin. En sevdiğim dersten bana dört verdin. Turgut kadın rolünde. Yapmayın Selim Bey, bana acıyın olur mu? Necdet yapma, kaçar mıydı o fırsat? Oyun ortalarda devam ediyor. Birinci kısım için sizlere Turgut Özben'in hazırladığı yazıyı okumaya devam ediyoruz. Bu eserde kontrbasların etkisi önce birinci temanın verildiği sırada ortada bir şeyler oluyor. Benim yerim uzak olduğu için göremiyorum. Galiba hafif bir itişme oldu. Hakem santrayı işaret ediyor. İşaret değneğini kaldırdı. Her an gol olabilir. Solist alkışlar arasında salonu terk ediyor. Yerine Gürkan girmek için sahanın kenarında bekliyor. Evet, sakatlanan Necdet'in yerine Gürkan girdi. Hakem saatine bakıyor. Düdükle birlikte daha çok yaylı sazların hakimiyeti altında devam eden birinci devre sona erdi. Oyuncular soyunma odalarına doğru gidiyorlar. Turgut ayağa kalktı. Başı önüne eğik saldırıları dinliyor. Bu oyun üç kısımlı bir senfoni şeklinde yazılmıştır. Ve Selim'in Viyana arşivlerinde rastlanan ilk eseridir. Genç yaratıcı bu eserinde insan ve tabiat temine alışılmış kalıpların dışında modern bir sonat formunda bestelemiştir. Sanat hayatında bir dönüm noktası teşkil eden ikinci eserinde zalim bir babanın elinden çektiği acıları ve bu acılara sessizce boyun eğişini anlatmaktı. Ve tenkitçilerce ifade edildiğine göre babasını öldürmek yerine piyesin kahramanı hain baba, dumanı babası Numan'la isim benzerliğine dikkatinizi çekeriz, intihara zorlayarak teselli bulmuştur. Babasına duyduğu öfkenin tatmini yerine bizce Gürkan birinci devrenin başında oyuna alınmalıydı. Takım tertibindeki hatalara böylece işaret ettikten sonra oyuna gelince Turgut'un çizdiği başarılı kompozisyonu da belirtmeden geçemeyeceğiz. Bir oyun içinde bu kadar çeşitli tipi aynı ustalıkla oynayan ve takım arkadaşlarına pas vermek yerine çalımı tercih eden Necdet'in neden oynatıldığını bir türlü anlayamadık. Onun yerini dolduracak ve Selim'in karşısında denk bir oyun çıkarabilecek başka birini tasavvur edemiyorum. Bunun yanı sıra oyunun yarısında çıkarılmasını da oyuncuların morali bakımından doğru bulmadık. Şimdi sizlere günün diğer maçlarından aldığımız en son haberleri veriyoruz. İkinci kemanlarla birlikte kornalar birinci temayı verirken, violonsellerde babasının karakterine uygun bas sesler duyulur. İnce bir flüt kahramanımızın şikayetlerini fagotlar refakatinde gittikçe hızlanan bir tempo içinde duyurur. Ana tema yaylı sazlardan nefesli sazlara geçerken enfes bir pas ve kalenin hemen yanından bir şut avut. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. İzmir'deki maç sona ermiş. Başbakan ve beraberindekiler oyunu sonuna kadar büyük bir ilgiyle izlemişlerdir. Tarafların sonucu değiştirmek için yaptıkları çabalar bir netice vermemiş ve maçın bu sonuçla biteceği zannedilirken birden derinden ölüm temasını işleyen trompetlerin kraskiyondaları büyük bir ümitsizlikle çırpınan Selim'in tiradı sahneyi doldurur. Turgut'a baba ben artık bu evde yaşamak istemiyorum. Yıllardır ruhumuzu öldürdün. Bu evde hayatında bir roman okumadın. Bir sinemaya gidip heyecanlanmadın. Beni ve annemi bu çirkin eşyanın içine hapsettin. Yemekten, uyumaktan başka bir şey düşünmedin. Bende bütün duygular senin bu inatçı duygusuzluğuna karşı gelişti. Kuru mantığın içimizi kuruttun. Sana benzeyen taraflarımdan, ellerimden, ayaklarımdan utanıyorum. İhtiyarlayınca sana benzemekten korkuyorum. Kötülük edemeyecek kadar kısır kafanda, yalnız bizim için yaptıklarının defterini tuttun. Bana aldığın ilk elbiseden verdiğin son harçlığa kadar, hastalığımda uykusuz kaldığın gecelerin hesabına kadar, kaydettiğin bu ağır havalı evin içini güzel bir müzik sesiyle, bir kitapla süslememe izin vermedin. Nasılsa eve giren bütün güzelliklerin birer birer yok oluşunu, kayıtsız bir sabırla seyrettin. Kanaryam öldüğü zaman bir yenisini almadın. Çiçekler solunca boş saksıları balkona taşıdın. Hiç duydun mu hediye diye bir sözün olduğunu? İnsanların birbirine aldıkları ve genellikle çocukları sevindiren hediye. Bir gün elinde bir balonla eve döndün mü? Yaptığım resimler için ağzından çaktığın çivilere dikkat et. Duvarları berbat ediyorsun sözünden başka bir söz çıktı mı? Bu evde senden başka varlıkların yaşadığını hiç düşündün mü? Ben bir kitap okurken ne okuyorsun diye bir soru sordun mu? Beni elimden tutup bir gün parka götürdün mü? Sadece o soğuk mantığına tenkit ettin. Elektriği açık bırakmışsınız, pencereyi kapatmamışsınız, radyoyu kapatın, başım ağrıyor. Roman okuyup gözlerinizi yormayın, boşuna elektrik yanıyor. Okuduklarınızın hepsi yalan. Senin bana isyan etmene bu kitaplar sebep oluyor. Bu yüzden karşıma geçip bacak bacak üstüne atarak sigara içiyorsun. Yemeğin suyu bitmiş, altını kısın. Ayakkabılarının burnunu eskitmişsin. Taşlara çarpma, sen başka bir söz bilmez misin? Tuzlu Fransızca istemekten başka kültürün yok mu? Kapayın pencereyi, üşüyorum. Açın pencereyi, yanıyorum. Tek heyecanım ölüm, ondan korkuyorum. Çok yaşamak için iki nefes alıyorum, bir nefes veriyorum. Gazetelerin bütün tavsiyelerini tutuyorum. Bak yaşlandım, küçüldüm. Neredeyse gözden kaybolacağım. Öyle hafifledim ki evladım. Neredeyse gökyüzüne uçacağım. Aç bakalım şu radyoyu. Belki sevdiğin bir şey çalıyordur. Sen askere gittiğinden beri uzun zamandan beri sahalarımızda görünmeyen ve gerek hazırlanışı, gerek atılışı bakımından cidden şayanı takdir bir goldü. Fakat ne oldu golün kahramanı Gürkan? Yerde yatıyor. Yardımcılar sahaya girdi, geliyorlar. Kaldır beni evladım. Ölüyorum. Nefes alamıyorum. Yerden kaldırıyorlar. Suni teneffüs yaptırmaya çalışıyorlar. Bir baygınlık geçiriyor galiba. Salon alkıştan inliyor. Turgut Selim'in babası rolünde salonu gözyaşlarına boğdu. Perde tekrar açılıyor. Başbakan da bizzat alkışlıyorlar. Turgut rolünün etkisinden henüz kendini kurtaramamış. Selim'in kollarında yatıyor. Bu sırada güzel bir hareket oldu. Gürkan topu Necdet'e verecekmiş gibi yaptı ve soldan alkışlar üzerine tekrar sahneye çıkıyorlar. Alkışlara mukabele ediyorlar. Başbakan locasından ayrılıyor ve sanatkarları tebrik etmek üzere kulise müteveccihen yola çıkıyor. Halk kendisini görebilmek için birbirinin üstüne çıkıyor. Tribünlerde dalgalanmalar oluyor. 15 dakikalık aradan yararlanmak isteyen halk büfeye hücum ediyor. Sanatkarların yakın dostları sahne arkasına koşuyor. Bu arada memleketimizin mümtaz simalarını fuayede görüyoruz. Sanatkarın bundan sonra üzerinde 3 yıl çalıştığı ve biraz sonra konserin ikinci kısmında dinleyeceğiniz Ölüm ve Genç Adam adlı senfonik şiir bestecinin Paris'te geçirdiği sıkıntı ve ümit dolu ilk yıllarının bir ürünüdür. Form olarak bir yenilik ihtiva etmemekle birlikte duyuş bakımından benzerleri arasında ayrı bir önem taşır. İcra edilmesinin güçlüğü ve senfoni repertuarının vazgeçilmez bir parçası oluşu, eserin bünyesindeki çelişkilerin yanı sıra dikkati çekmektedir. Ülkemizde ilk defa bugün çalınacak olan eserin yapısını kısaca incelersek, vuruşu sazların antresiyle tam içeri girecekken, sağ bek Necmi topu kafasıyla kaleden çıkarıyor. Karşı taraf hesabına büyük bir şanssızlık, bu obuanın ölüm ve yalnızlığı işlediği kısa bir solo duyulur. Programlı müziğin tipik örneklerinden olan ve bir kısımlı senfoni formundan izler taşıyan eserde aynı temin viola ve tromponla geliştirilmesinden sonra bütün orkestra üyeleri sahnede yerlerini alıyorlar. Uzun zamandan beri konserlerden uzak kalan bugünkü konserin başarılı şefi göründü. Orkestra üyeleri şefi ayakta alkışlıyorlar. Görülmemiş bir manzara. Yıllardır yabancı takımlara karşı bir galibiyet alamayan takımımız bugün İngilizleri sahadan sildi. Onlara acı bir yenilgi hazırlıyorlar. Türkiye'de futbol oynanıyor mu diyen antrenörlerinin şu andaki halini görmek isterdim. Evet, Türkiye'de futbol oynanıyor ve bütün dünyaya, bu arada futbolun beşiğinden gelen İngilizlere öğretircesine oynanıyor. Tribünlerde birçok seyirci benim gibi gözyaşlarını tutamıyor. Sevinç gözyaşlarını. Evet, ağladı ve ağlattı. Sahnede evinden dolaşır gibi rahat ve emin adımlarla dolaştı. Oyunu aşırı duygusallığa kapılmadan ve seyredenlerin sinirleriyle oynamadan dengeli ve gösterişsiz bir şekilde yorumladı. Hiç konuşmadığı halde ölçülü duruşu ve güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen Günsel Ece'den de bir iki kelimeyle bahsetmeden geçemeyeceğim. Şüphesiz daha önemli rollerde kendisini daha çok alkışlamak fırsatını bulacağımız bu yeni ve taze kabiliyet bu kısa rolünde bile dikkati çekmesini bildi. Ve hiçbir yapmacıya başvurmadan oyunun akışının sağlanmasında üzerine düşeni fazlasıyla başardı. Başarısında antrenörün payını da kabul etmek gerekir. Durmadan, dinlenmeden takımı bu büyük maça hazırlayan ve karşı takımın oyununa göre takımına taktik veren ve takımın teşkilinde büyük sorumluluğu üzerine alarak oyunun aksamamasında en büyük amil şüphesiz Selim'dir. Sizlere bugünkü konserde çalınan eserler hakkında Turgut Özben'in hazırladığı bir konuşmayı sunduk. Bu hususta futbolcu Gürkan diyor ki, ben formumu yaba nebati margarinlerine borçluyum. Size Gürkan gibi bir futbolcunun daha uzun yıllar yetişmeyeceği işte gene Gürkan Tural'a aşırma bir pas verdi. Neredesin Tural? Bir an için sol açık mevkiinde sağ deplase olan Tural bu pasa yetişemedi. Yerine döndüğü sırada duyduğum ziller ikinci perdenin başlayacağını haber veriyor. Seyirciler yerlerine oturuyorlar. Bu arada emniyet müdürünü görüyorum. Kırmızı şeritli resmi üniformasını giymiş yanındaki sivil polise bir şeyler söylüyor. Eliyle sahneyi işaret ediyor. Ne dediğini duyamıyorum. Salon yavaş yavaş doluyor. Başbakan ve beraberindekiler birinci perdeden sonra tiyatrodan ayrıldılar. Şimdi bütün seyirciler salonda yerlerini aldılar. Ön sıralarda tiyatro dünyasının önde gelen simalarını görüyorum. İşte konserin ikinci yarısını naklen yayına başlıyoruz. Tanınmış tiyatro tenkitçisi Rıza Bey karısıyla konuşuyor. Sema Hanım kendisine çok yakışan leylak rengi bir gece elbisesi giymiş. Gülümseyerek Rıza Bey'in anlattıklarını dinliyor. Yanında oyun eleştirmenlerinden Gürdal Özdener, sanat aleminin tanınmış yüzlerinden Doktor Sancar da burada. Onu bütün konserlerde, tiyatrolarda görüyoruz. Amerika'da ihtisasını yaparken aynı zamanda Yale Üniversitesi'nin tiyatro bölümüne de devam ettiği söyleniyor. Pek yakında Ankara'dan bazı oyuncularla birlikte bir avant-garde tiyatro kuracağı da dolaşan söylentiler arasında. Bu arada keman çaldığı da bilinen doktor, kara kalem resimleriyle de ün salmıştır. Oyunların yöneticiliğiyle dekor ve müzik işlerini de üzerine alması bekleniyor. İkinci karısıyla birlikte pek mutlu görünüyorlar. İngiliz ve Fransız kültür ateşeleri de gelmişler. Yanlarında son piyesi Fransa'da oynanacağı söylenen şair Haşmet oturuyor. Hararetli bir konuşmaya dalmışlar. Fransız ateşi onun anlattıklarını gülerek dinliyor. Haşmet Bey'in dış ülkelerde başarılı bir sanat elçisi olacağından hiç şüphemiz yok. Karısı yakında bir bebek beklediğinden bu geceki oyuna gelememiş. Ozan Tiyatrosu mensupları da bütün kadrolarıyla temsili izlemeye gelmişler. Ozan Taray'ın kucağında oyundan sonra sanatçılara sunacağı buketi görüyoruz. Kırmızı güllerden yapılmış ve ince selefon kağıdına sarılmış büyük bir çiçek demeti, tanınmış çiçekçi Dalındakis tarafından hazırlandığını tahmin ediyorum. Ayrıca Ozan Taray'ın genç karısı da Japonya'da uzun yıllar çiçek düzeni eğitimi gördüğü için onun da hazırlamış olması muhtemel.